Ayrım 10. Sayfa 145. Yeni eve yeni bebe. Sabah İsmail ile oğlanlar evden çıkar çıkmaz giyinip hazırlandı Keder. Doğruca Fidan'ın kapısını çaldı. Hazır değildi Fidan. Üzerinde salaş bir sabahlık, saçı başı darmadağın, perişan bir halde karşıladı Keder'i. "Gel hele içeri," dedi. "Afyonun patlamadı daha. Kahvemizi içer öyle gideriz." Fidan'ı ilk kez böyle görüyordu Keder. Kıpkırmızıydı gözleri. Ağlamıştı galiba. Dudakları titriyordu konuşurken. Onu bu hale getiren nedeni ya da nedenleri merak etse de soramadı. Kendiliğinden anlatırsa ne âlâydı. Üzerine giderek dedikodu malzemesi toplayan meraklı tazeler gibi davranması yakışık almazdı. Kahvelerini içerken çözüldü Fidan. "Allah'ın belası şırfıntı," diye homurdandı. "Çocukları göndermeyecekmiş bana. Bayramdan bayrama yeter demiş. Onların her gelişinin benim bayramım olduğunu biliyor Yellos. Bu kadarcık bir avuntuyu bile çok görüyor bana. Hadi onu anladık. Boynuz kulağa geçer ya. Sonradan gelen kuma da öncekinin önüne geçecek illa. Ya benim herif? Ağzını açıp da tek söz edemiyor gül denesine. Ancak bana yetiyor gücü. Mikrop karının söylediklerini idam fermanımı yüzüme okur gibi sayıp döküyor utanmadan. Ah ulan ah, bir elime geçirsem bacaklarını aha şöyle cart diye ayıracağım Yosman'ın. Ama kabahat onda değil ki. Kocam olacak o kavatta. Uçkur düşkün herif. Yuları kaptırmış bir kere. O fitne fücur kaltağın sözünden çıkabilir mi hiç? İçindeki bütün zehri dökmüş, ferahlamış gibiydi Fidan. Fincanın dibindeki telveyi parmağıyla sıyırdı, ağzına attı. "Neyse," dedi. "Böyle yakındığıma bakma. Bunun da altından kalkarım ben. Ama benim ahım var ya, o sümsük karı benim ahımın altından nasıl kalkacak bakalım?" Kendi derdinden Keder'in durgunluğunu, suskunluğunu fark edememişti. Meraklı gözlerle süzdü Keder'i. "Ne o kız? Senin neyin var?" "Yok bir şey abla. Anlattıklarına üzüldüm. Hepsi o." "Hepsi oymuş. Pah! Külahımı anlat sen onu. Hadi dökül bakalım." Şöyle bir ölçtü biçti Keder. Fidan yüreğini bütün samimiyetiyle açmıştı ona. Sır küpü gibi davranmanın, içinde fırtınalar koparken sahte gülücükler atmanın alemi var mıydı? Anlatacaktı. Derin bir soluk aldı. "Benimki de çocuk istiyor be abla," deyiverdi. İlk anda algılayamadı Fidan. Sorunun nerede olduğunu kestirememenin sıkıntısıyla diyerek devamını getirmesini bekledi Keder'in. "Yeni eve yeni bebe diyor. Sen doğurmazsan doğuracak kadın mı yok bana diyor bir de. Önünde Fidan ablan gibi bir örnek var demiyor mu?" "Demiyor deme sakın. Adım gibi biliyorum beni örnek gösterdiğini." "Yok abla, öyle şey olur mu hiç?" Keder'in utanç içinde gevelediklerini duymazdan geldi Fidan. "Merak etme," dedi. "Kızmıyorum kocana. Üstelik adam haklı. Anadolu erkeği çocuk ister. Yanı beli çocukla doğsun taşsın ister. Allah elinden almış. Doğur doğurabildiğin kadar be kızım. Ben senin yerinde olsam var ya, her sene bir tane doğururum." "Ben de istiyorum ama." Neymiş aması?" Birilerinin duymasından korkar gibi sesini alçalttı Keder. Öz ablasına, Gülistan'a bile söyleyemediği sırrını Fidan'a fısıldayıverdi. "Bende spiral var abla." "Ne?" diye haykırdı Fidan. "Hangi ara taktırdın o mereti?" "Te memleketteyken ana çocuk sağlığı merkezine gittik büyük eltimle, orada taktılar." "Kocanın haberi var mı?"
"Yok. Haberi olsa keser beni. Ama pek bir çaresizdim be abla. Çok huysuzdu o zamanlar İsmail. Aksiydi. Üç öğün yemek yerine üç öğün dayak yerdim de sesim çıkmazdı. İki çocuk başından fazla böyle bir adamın," dedi eltilerim. "Onlara uydum."
"İyi halt etmişsin. Sana iyilik değil kötülük etmiş o eltiler. Her neyse. Kaç yıl oldu o zımbırtıyı taktıralı?"
"Çok oldu. Nevzat 2 yaşındaydı taktırdığında."
"O günden beri öylece içinde duruyor yani. Kontrole falan gitmedin mi hiç?"
"Gitmedim. Ay senin gözün kör olmasın, e mi? Aktı mı, koktu mu, çürüdü mü? Merak etmez mi insan? Dua et ki rahmin bu eziyete dayanmış olsun. O rahmi küstürdünse var ya, ayıkla pirincin taşını. Gider'in ürküntü taşan gözlerine daha fazla dayanamadı. Korkma dedi. Bir daha böyle münasebetsiz işlere kalkışma diye söylüyorum. Dert edecek bir şey yok. Kısrak gibi kadınsın maşallah. Daha çok çocuğun olur senin. Ama öncelikle şu spiral işini halletmemiz şart.
Nasıl?
Orasını bana bırak. Nasıl takıldıysa öyle çıkarılır. Tasalanma. O ana kadarki gamlı kasavetli konuşmalarıyla taban tabana zıt şan bir kahkaha attı.
Sen ne yere bakan yürek yakan bir hatunmuşsun yahu. Kocasının izni olmadan tek adım atmayan keder, adamın ruhu duymadan gidip spiraller taktırıyor ve o kocayı yıllarca oyalayabiliyor. Pes valla. Korkulur senden.
Neşesi yerine gelmişti Fidan'ın. Spirali çıkardığın gibi doğru kocanın altına dedi. Doğur doğurabildiğin kadar. Nasıl bakılır, nasıl büyütülür düşünme. Kapı gibi Fidan ablan var burada. El birliğiyle bakar büyütürüz evelallah.
Fatih Kadınlar Pazarı. Diyarbakır'ın surlarına benziyor burası. Pazarın girişindeki üst kısımları yarım çember, alt kısımları düz olan geniş pencerelerle birbirinden ayrılmış, taş sütunların uç uca eklenmesiyle oluşmuş surları hayranlıkla seyrederken, Kedir'in ağzından dökülen ilk sözlerdi bunlar. Bozdoğan kemeri dedi Fidan. Sonra da bilmiş bilmiş, buralar benden sorulur edasıyla, Bizanslılar zamanında yapılmış ama daha çok Osmanlılar tarafından kullanılmış dedi. İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak için toplama havzalarından suyu nakleden kemerlerden biri bu. Nereden biliyorsun diyecek olursan, bizim çok bilmiş bir Pakize teyzemiz var yan apartmanda. Sanırsın mahallenin muhtarı. O anlattıydı. Yan yana dizili çok sayıdaki sur kapılarının birinin altından geçtiler. Meydan desen dar, cadde desen fazla geniş bir alanın iki yanında boylu boyunca dizilmiş, önlerinde envai çeşit yiyeceğin sergilendiği dükkanlara doğru yürüdüler. İşte meşhur kadınlar pazarı dedi Fidan. Avrat pazarı diye de anılır ama avrat demek biraz kaba geliyor insanlara. Halbuki ne var? Avradın manası da kadın değil mi? Ama olmaz. Kibarlıktan, ortamızdan ayrılıyoruz ya. Yakında birileri çıkıp da hanımefendi pazarı derse hiç şaşırma. Tenekeler içinde çeşit çeşit peynirin sergilendiği bir dükkanın önündeydiler. Tezgahın önündeki kara yağız delikanlı koyun peyniri şu dedi. Bu da Siirt'in sirke peyniri. Bendeki Van'ın otlu kelle peynirini de hiçbir yerde bulamazsınız. Tereyağı, sade yağ, tadına bakmadan almayın. Van peynirini pek sever İsmail dedi keder. Benim pek aram yok. Yabani sarımsak otu var ya içinde. Önceleri yerdim. Nevzat'a hamileyken kötü geldi. Kokusu yemez oldum. Al istersen kocana. Yok abla, peynir var evde. Üstelemedi Fidan. Kocasının alışveriş etsin diye kedere para verdiğinden emin değildi. Bir dükkandan diğerine, bir tezgahtan diğer tezgaha. İrili ufaklı plastik kovalarda üzüm pekmezi, tahin, beyaz bez torbalar içinde cevizli, bademli pestiller, tatlı sucuklar, pilavlık, içli köftelik, çiğ köftelik bulgurlar. Mutlu bir gülümseme vardı kederin yüzünde. Okşar gibi bakıyordu her bir yiyeceğe. Memlekette gibi hissettim kendimi bey abla dedi. Bizim oralardan farkı yok bu pazarın. Doğrudur. Tam bir Anadolu pazarı burası. Önceleri Siirt pazarıymış adı. Siirtliler çoğunlukta olduğu için. Ama gördüğün gibi Doğu ve Güneydoğu'nun her yanından ürünler satılıyor. Siirtli, Diyarbakırlı, Urfalı, Mardinli, Vanlı, Bitlisli, Antepli hepsi burada.
Neden kadınlar pazarı demişler abla? Baksana, satıcıların hepsi erkek. Kadınların satış yaptığı bir yer olduğunu sanıyordum ben de.
Kadınlar perde gerisinde. Gördüğün ürünlerin hepsi onların elinden çıkıyor. Erkekler sadece vitrinde duruyor. Sen hiç dolma oyan erkek gördün mü? Ya da nane kurutan? Hem alışveriş edenlerin çoğu da kadın.
Pazarın adına gelince, Pakize teyzenin yalancısıyım ama pek çok rivayet varmış bu konuda. Cerrahpaşa'daki avrat pazarından bir dönem kadın kölelerin satıldığı söylenirmiş. Buraya da aynı yakıştırmayı yapanlar çıkıyormuş. Ama farklı hikayelerde yok değil. İçlerinde en namuslu olanını anlatayım sana. İstanbul'a göç eden ve buralara geçici olarak yerleştirilen muhacirlerin mağduriyetini hafifletmek amacıyla muhacir kadınların el emeği ürünlerinin satılarak onlara gelir sağlanması için burayı pazar yeri haline getirmişler. Zaman içinde kadınların yerini erkek satıcılar alsa da bu bölge kadınlar pazarı olarak isim yapmış. Bir başka görüşe göre burası eskiden kadınlar değil, kadılar pazarı olarak bilinirmiş. Sadece kadıların alışveriş yaptığı, halkın girmesi yasak olan bir alan. Zamanla yasakların kalkması ve kadınların pazara adım atmasıyla kadınlar pazarı olarak anılmaya başlanmış. Bir de sözüm ona, İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında yokluk döneminde semt kadınları, İstanbul'un çeşitli yerlerindeki pazarlardan topladıkları öteberiyi buraya getirip satarlarmış. Pazarın adı da buradan geliyormuş. Hangisine inanırsan artık. En namuslusu diye anlattığın hikaye var ya abla, muhacir hikayesi. En çok o yattı aklıma. E tabii diye güldü Fidan. Köle kadınların, cariyelerin pazarlarda satılması meşrebine uymaz senin. Her türden esnaf vardı pazarda. Balcılar, tütüncüler, baharatçılar, doğal otçular ve kasaplar. Eskiden burası inanca uygun helal et kesen ve bunları satan kasaplardan geçilmezmiş, dedi Fidan. Açık hava mezbahası gibiymiş dört bir yan. Şimdi de eskisinden pek farklı görünmüyor, dedi Keder, tezgahların üzerine serilmiş etlere, sakatatlara bakarak. En iyi hali bu, diye güldü Fidan. Karyavan halindeki hayvan gövdeleriyle selamlaşmıyorsun hiç değilse. Aha mumbar, diye haykırdı Keder. Kocaman bir sininin içindeki temizlenmiş, tuza yatırılmış mumbarları göstererek. Bu kadar iyi temizlenmişini hiçbir yerde bulamazsın, dedi Fidan. Dolması güzel olur derler ama hiç yemedim ben. Kaynanan pek güzel yapardı, dedi Keder. Onunki kadar olmasa da ben de yapabilirim pekala. Önünde beyaz önlüğüyle müşteri bekleyen kasaba döndü. Mumbar istiyorum, dedi. İncelerinden olsun. Ne kadar olacak? Bir kilo, iki kilo? Bir kilo yeter. Yarım kilo da kıyma çektirdi. Cebinden cüzdanını çıkarıp İsmail'in işe giderken yanında bulunsun diyerek bıraktığı paranın bir kısmıyla ödemesini yaptı. İstanbul'a geldi geleli yaptığı ilk alışverişti. Baharat ve kuru yemiş satan kamburu çıkmış yaşlı adam siirtliydi. Siirt fıstığı, siirtin halka şeklindeki uzun süre dayanan kuru tandır ekmeği, pervarinin her derde deva karakovan balı, hem süzme hem petek, kestane çiçek, yonca, pamuk balları, benzerlerine göre hayli iri zivzik narı, yeşil bıttın sabunu ve binbir çeşit baharat. Baharatlarımı buradan alırım ben, dedi Fidan. Hilesi hurdası yoktur Beşir Efendi'nin. Gözün kapalı alışveriş yapabilirsin. Kederin kavrulmuş kavun ve karpuz çekirdekleri, kabuklu ve iç cevizler, bademler, sarı ve siyah üzümler, yağda bekletilerek terbiye edilmiş, turuncudan bordaya renk renk pul biberler, kişniş, reyhan, dağ kekiği, tane ve öğütülmüş sumak torbaları üzerinde gezdirdiği bakışları tane sumak torbasının üstünde sabitlendi. Sumakla ekşili dolma yaparız biz, dedi Fidan'a. Pek nefis olur. Bir de meftune. Az bir şey getirmiştim gelirken, kalmadı. Yarım kilo sumak lütfen, dedi Beşir Efendi'ye. Tam o sırada gözüne ilişen torbaya doğru yürüdü. Menengiç değil mi bu? Evet, diye güldü Beşir Efendi. Yabancılar pek bilmez ama meraklısı çoktur. Neymiş o meneviş benzeri şey, diye lafa karıştı Fidan. Hele şükür, Fidan'ın bilmediği, fikir sahibi olmadığı bir şey çıkmıştı sonunda. Aslında yabani Antep fıstığıdır, diye keyifle anlatmaya koyuldu Keder. Çitlenbik de derler bizim oralarda. İster çerez yerine ye, istersen bu taneleri kavurup kahve olarak iç. Menengiç kahvesi deriz biz, seninle içtiğimiz kahvelere pek benzemese de. Bıttım sabunu da menengiç yağından yapılır, diye tamamladı Beşir Efendi. Duymadı bile Keder. Uzun zamandır görmediği, hasretini çektiği bir yakınına kavuşmuşçasına sevinçli, ''Biraz da menengiç alayım ben.'' dedi. ''Kahvesini yaparım akşam İsmail'e.'' Dolmalıkları teslim edeceği dükkanı sona bırakmıştı Fidan. Kapıların, pencerelerin pervazlarına kurumuş patlıcan, biber ve bamyaların asılı olduğu ev yapımı domates ve biber salçaları, erişteler, turşular, sebze meyve kuruları ve reçellerle göz dolduran, diğerlerine göre daha kalabalık bir dükkandı burası. Dükkan sahibiyle konuşabilmek için uzunca bir süre beklemeleri gerekti. ''Hoş gelmişsin Fidan bacım.'' diyebildi dükkan sahibi sonunda. ''Beklettim, kusura kalma. Benim çırak gelmedi bugün. Tek başıma bunca işi.'' ''Tamam Nezir, tamam.'' diye kesti Fidan. ''Çok kalmayacağız zaten. Senin dolmalıklar hazır, onu demeye geldim. Haftaya kalmaz, kuruyup takır takır olurlar. Getirir teslim ederiz.'' Nezir'in bu kadında kim dercesine dikkatle Keder'e baktığını görünce panter gibi atladı. ''Komşum Keder Hanım, böyle taze göründüğüne bakma, boyunca iki oğlu var. Onunla beraber oyduk dolmalıkları. Haftaya da beraber getiririz.'' derken, ''Ayağını denk al, o dolmalıklar gibi seni de oyarım alimallah.'' bakışı vardı gözlerinde. Temizdi mumbarlar. Gene de içine sinmedi kederin. Kebap şişleriyle ters yüz edip, bıçağın sırtıyla üzerlerini kanırtarak içlerini dışlarını iyice yıkadı, süzülmeye bıraktı. Pazardan aldığı kıymanın üzerine pirinç, soğan, maydanoz, domates ve biber salçası, karabiber, kırmızı biber, pul biber, bir fiskede tarçın ekledi. Özleşinceye kadar yoğurdu. Kaba koyacağının sapıyla iteleyerek doldurduğu mumbarların iki ucunu iple bağladı, derin bir tencereye yerleştirdi. Patlamasınlar diye çatalın ucuyla delikler açtı mumbarların üzerinde. Kaynattığı suyu döktü üstüne. Yağını, tuzunu ekledi, pişmeye bıraktı. Pişen mumbarlar ılınınca iplerini ayıkladı. Birkaç parçasını öylece bir tabağa aldı, geri kalanını yağda kızarttı. İsmail de, oğlanlar da kızarmış olanını severlerdi. Keder'in tercihi ise daha hafif olan haşlamasından yanaydı. Yemeğin yanına tuz sumaklı ovaladığı bol soğanlı yeşil biberli, maydanozlu bir domates salatası yaptı. Haftada bir kapıya gelen yoğurtçudan aldığı yoğurdu çırptı, üstüne iki parmak köpüğün oturduğu ayranı sürahiye boşalttı. Bakalım buram buram memleket kokan bu küçük çaplı ziyafet sofrası karşısında nasıl bir tepki verecekti İsmail. Beğenmesine beğendi. Hatta kederin halinden, tavrından çıkardığı kadarıyla bayıldı bile. Ama eline sağlık demeyi gereksiz buldu İsmail. Her zamanki tavrıydı. Aldırmadı keder. Kocasından bu tür ince davranışlar beklememeyi çoktan öğrenmişti. Kafasını bu tür gereksiz ayrıntılara takacağına, gün içinde yaşadıklarını anlatmaya koyuldu. ''Görecektin İsmail.'' dedi. ''Bizim oraları buradaki pazara taşımışlar sanki. Aklına ne gelirse binbir çeşidiyle arıza indam ediyor. Tane sumak aldım bugün. Bir dahaki sefere de kenger alacağım. Meftune yaparım, özlemişsindir.'' ''Pazarı su yolu yapmak için bahayen hazır yani.'' derken belli belirsiz gülümsüyordu İsmail. Engellemeye niyeti yoktu. Madem kendini eğleyecek bir şeyler bulmuştu karısı, varsın oyalansındı. İsmail'in yumuşak yüzünden cesaret alınca, içindekileri dışarı vurmadan edemedi keder. ''Ah İsmail, ah!'' dedi. ''Huyunu biraz hoş etseydin, anangiller gönderirdi bunların hepsini. Geleceğimiz gün otlu örük peynirleri tenekeye basarız, bulgur, pirinç bastırması, otobüse verdik mi, ertesi gün elimizde olur.'' demişti hanım anne. Suratı bir anda allak bullak oluverdi İsmail'in. ''Kes sesini!'' diye bağırdı. ''Onlardan gelecek Allah'tan gelsin. O defteri kapadım ben. Bir daha ağzını açıp bu konuda tek söz edersen seni de ayağımın altına alır ezerim bilmiş ol.'' Sustu hemen keder. Boşa konuşmuştu zaten. Söz işler miydi İsmail'i? Abilerini, amcalarını, akraba, eş, dost, kim varsa memlekette herkesi, hatta anasını bile tek kalemde silip atmıştı. Kopmuşlardı birbirlerinden. Ama keder, kocası öğrenirse canını okuyacağından bilse de, kendi anasına mektup yazarken hanım annesine de iki satır karalamayı ihmal etmiyordu. Gün gelir, İsmail biraz olsun akıllanırsa, aradaki kopma noktasına gelmiş bağı onarmak mümkün olsun diye. Kenger meftunesi. Dolmalıklar kurumuş, teslim edilecek hale gelmişti. Pazara gitme iznini bir gün önceden almıştı keder. Fidan abla tek başına nasıl götürürdü onca yükü? Eğer izin verirse beraberce gidebilirler miydi? Sesini çıkarmadı İsmail. Suratını ekşitse de başını yana eğerek olurunu verdi. Sabah erkenden patlıcan ve biber kurularını Fidan'ın diktiği iki büyük patiska torbaya doldurdular. Doğru kadınlar pazarına. ''Kolay gelsin Nezir Efendi'' diyerek içeriye seslendi Fidan. ''Nerelerdesin ayol? Emanetini getirdik.'' Torbaları boşalttılar. Birkaç sıra dolmalığı kapının pervazındaki çengele astı Nezir. ''Kaç tane var her bir sırada?'' diye sordu. ''Konuştuğumuz gibi. Tamı tamına 50 kuru var her ipte. İnanmazsan say.'' ''Yok abla'' diye güldü Nezir. ''Kendimden şüphe ederim, senden etmem. Bunca yılın hukuku var aramızda.'' İyi o zaman. Fazla vaktimiz yok. Hesabı görüp gidelim. Tamam. Ama başka siparişlerim de var. Malum, turşunun, reçelin tam zamanı. Ev yapımı olunca kapış kapış gidiyor. Senin geçen de yaptığın turşuyu pek beğenmişti müşteriler. Bir parti daha yapmaya ne dersin? Reçel işini de unutma ama. Yaparız dedi Fidan. Turşu benden. Ama reçel işini keder halledecek. Dükkanın önünde dizili torbalara, kavanozlara, plastik kovalara basılı bin bir çeşit nevaleye dalıp gitmişti keder. Adının kulağına çalınmasıyla irkildi. Reçel işini keder halledecek. Ben mi dedi üzerine istediği hilafına yabancı bir elbise giydirilmiş gibi. Sen ya diye terslendi Fidan. Burada senden başka keder var mı? Hani şu bana getirdiğin şeftali reçeli var ya, onunla başlasak. Çok iyi olur vallahi Fidan abla diye atıldı Nezir. Büyüklü küçüklü kavanozlar olsun. Ev reçeli diye etiketler hazırlarım ben. Üstlerine yapıştırırız. Tamamdır bu iş. Keyiflenmişti Nezir. Cebinden önceden hazırladığı parayı çıkarıp Fidan'a uzattı. Güle güle harca ablacığım. Parayı dikkatle saydı Fidan. Yarısını cüzdanına yerleştirdi. Diğer yarısını kederin avcuna sıkıştırdı. Ne bu abla? Neye benziyor? Para derler bizim buralarda. Anlamadınsa anlatayım. Bu senin hakkın. Onca çalışmanın karşılığı. Ama abla para için yapmadım ki ben bu işi. Boş bulunup tam sağalmalıksın diyiverdi Fidan. Ama hemen toparlandı. Ananın ak sütü gibi helal bu para dedi. Koy şunu çantana da kafamın tasını attırma benim. Pazarın içine doğru yürümeye başladılar. Gelmişken şeftalileri de alırdık ama şimdi olmaz dedi Fidan. Daha önemli bir işimiz var bugün. Keder'in merak dolu bakışları arasında onu daha fazla bekletmeden devam etti. Şu spiral işini halledelim hele. Nasıl yani diye kekeledi Keder. Ne zamandır aklımdaydı ama özellikle bugüne denk düşürdüm. Başka zaman olsa nasıl izin alacaktın kocandan? Rahmimde yıllar yılı gözüm gibi baktığım kaşarlanmış bir spiralim var. Onu çıkartmaya gidiyorum diyemeyeceğine göre hadi sallanma. Doğruca ana çocuk sağlığına gidiyoruz. Ama abla kenger alacaktım ben. Meftune yaparım diye söz vermiştim İsmail'e. Hay sana da, kocana da, kengerine de, meftunene de. Buzluktan eti indirdim öyle çıktım evden. Akşama meftuneyi önüne koymazsam keser beni İsmail. Hay kör bıçakla kesilesi herif diye söylendi Fidan. Neyse. Al şuradan kengerini de düş önüme. Beyaz badanalı binanın giriş kapısının üzerinde asılı tabelayı yüksek sesle okudu Keder. Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Merkezi. Aile Planlama Merkezi dediğine bakma diye güldü Fidan. Lazım geldiğinde hatalı yapılmış planları da bozar bu merkez. Yoğun bir kalabalık vardı içeride. Sıra numarası aldılar önce. Sonra da uzun bir koridor boyunca sıralanmış sandalyelere ilişip beklemeye koyuldular. Gümür karası gözleri korku yüklüydü Keder'in. Tedirgindi, gergindi, huzursuzdu. ''Ne bu halin kız?'' dedi Fidan. ''Rahat ol, gevşe biraz. Altı üstü sana ait olmayan bir fazlalığı atacaksın bedeninden.'' Gözlerini yere indirdi Keder. Pençe pençe kızarmıştı yüzü. ''Utanıyorum be abla'' dedi fısıldar gibi. ''Niye utanıyorsun? Kimse tanımıyor ki seni burada. Baksana sen şu insanlara. Hepsi kendi derdinde.'' Sustu. Kederi süzdü inceden. Sen hepsinden farklısın ama derken bulundukları ortama hiç de uygun düşmeyen bir kahkaha patlattı. Elinde kenger torbasıyla buraya spiral çıkarttırmaya gelmiş ilk kadın olduğuna iddiaya girerim. Başka zaman olsa gülerdi belki. Ama tüm bedenini saran korku ve heyecandan nutku tutulmuştu kederin. Değil gülmek, ağzını açıp tek söz edecek gücü yoktu. Gözleri yerde, içinde kopan fırtınaları yatsırcasına sessiz, sıranın kendisine gelmesini bekliyordu. Orta yaşını çoktan devirmiş, bir deri bir kemik kalmış kadın doktor, kemerli burnunun üzerine oturttuğu gözlüğünün arkasından kederle Fidan'a şöyle bir baktı. ''Hanginiz hasta?'' diye sordu. Hemen asıldı Fidan. ''Kardeşim, hasta falan değil ama spiralini çıkarttırmaya geldik.'' ''Pekala, çamaşırını çıkar, muayene masasına geç kızım.'' Doktorun muayene masası dediği ilk bakışta dişçi koltuğunu çağrıştıran, siyah deri kaplı koltuğa kaykılarak oturdu keder. Bacaklarını koltuğun iki yanındaki bacaklıklara dayadı. Sımsıkı yumdu gözlerini. Ellerine lastik eldivenleri geçirdi doktor. Tabureyi altına çekip kederin iki yana açılmış bacaklarının karşısına geçti. Korkma dedi kedere. Spiralin çıkarılması takılmasından kolaydır. Bak gör, hiç canın acımayacak. İpin ucunu yakaladık mı tamamdır. Sen de kendini kasma ama. Gevşek bırak. Ördek gagası şeklindeki aleti rahim ağzına yerleştirdi. Hay Allah diye söylendi. Spiralin ipi görünmüyor. İçeri kaçmış ya da kopmuş. Neyse, telaşlanmayın. Biraz uğraştıracak ama hallederiz. Bu kez daha ince uçlu bir aletle çalışmaya başladı doktor. Muayene koltuğunun üzerinde kas katı kesilmişti keder. Acı içinde kıvranırken sesi çıkmasın diye kah tırnaklarını avcuna batırıyor, kah eliyle ağzını kapatıp parmaklarını dişliyordu. Tamam dedi sonunda doktor. Senin ipsiz spirali yakaladık. Bundan sonrası kolay. Spiral çıkmıştı çıkmasına ama hali hal değildi kederin. Fidan'a yaslanarak güçlükle indi masadan. Doktorun karşısındaki sandalyeye yığıldı kaldı. Telaş içindeydi Fidan. Kederin alnına birikmiş terleri siliyor, korkudan, acıdan, heyecandan buz kesmiş ellerini, darmadağın olmuş saçlarını okşuyordu. Geçecek gülüm, geçecek diye yineliyordu durmadan. Geçecek elbet dedi doktor da reçete kağıdına bir şeyler karalarken. Yarına hiçbir şey kalmaz. Zahmeti bu gece. Antibiyotik yazıyorum enfeksiyona karşı. 6 saatte bir alınacak. Bir de ağrı kesici. Antibiyotik kutu bitene kadar kullanılacak. Ama ağrı kesiciyi sancın geçince bırakırsın. Geçmiş olsun. Bir şey sorabilir miyim doktor hanım dedi Fidan. Ne zaman hamile kalabilir bacım? Spiral yumurtlamayı önleyen bir korunma yöntemi değil dedi doktor. Sadece rahimde kaldığı süre içinde gebeliği engeller. Spirali bıraktığı gün hamile kalan da var. 3 ay, 6 ay, 1 yıl bekleyendi. Kesin bir şey söylemek mümkün değil. Sağlık merkezinin karşısındaki eczaneden reçetede yazılı ilaçları aldılar. Ayakta duracak hali yoktu kederin. Fidan'ın koluna asılarak güçlükle yürüyebiliyordu. Dar attı kendini eve. Kasıklarından yükselip bütün karnına yayılan keskin sancının yanı sıra beli de kopacakmış gibi ağrıyordu. Onu bu halde bırakamazdı Fidan. Koltuğa oturttu kederi. İlaçlarını içirdi. Uzan dinlen biraz dedi. Yok diye kalkmaya davrandı keder. Kengeri pişirmem lazım. İsmail'e ne derim sonra? İsmail, İsmail diye bağırdı Fidan. Hay ziftin pekini yiyesici herif. Yüzü vere vere tepene çıkarmışsın kocayı. Bir akşamda yemeği eksik olsun beyefendinin. Kırarsın 2 yumurta, zıkkımlanırlar. Hastayım demeye hakkın yok mu senin? Olmaz abla. Doktora gittiğimi ölsem söyleyemem. Sürüne sürüne de olsa pişireceğim yemeği. Anlaşıldı dedi Fidan. Geç otur şöyle sen, ben yaparım yemeği. Ama abla, daha önce adını bile duymadığın değişik bir yemek bu. Biz de mutfak yüzü görmemiş, beceriksizliği paçalarından akan tazelerden değiliz hoş. Tarif edersin, yaparız. Ancak düşündüğü kadar kolay değildi kenger meftunesini pişirmek. Neyse ki kabukları soyulmuş ve ayıklanmıştı kengerin. Gene de dikenleri vardı üzerinde. Hepsini tek tek elden geçirdi Fidan. Dikenlerini ayıkladı, suya bastı. "Emret sultanım, şimdi ne yapacağız?" diye sordu kedere. "Estağfurullah," dedi keder. "Sana zahmet dolabın alt yüzündeki bakır tencereyi çıkarıver. Geceden et indirmiştim buzluktan. Onu koyuver tencereye, haşlansın. Bir de şu kavanozdan göz kararı bir bardak tane sumağı sıcak suya bırak. Et haşlanana kadar beklesin." Keder söyledi, fidan dinledi. Keder tarif etti, fidan söyleneni yaptı. Birinin dili, diğerinin el emeğiyle suyunu çeken etin üzerinde kengerler, yağ, süzülmüş sumak suyu, salça, pul biber, tuz, karabiber konuldu, pişmeye bırakıldı meftuni. "Kafamız tüttü yahu, birer bardak çay içelim de kendimize gelelim," diyerek çaydanlığı ocağa sürdü fidan. Çay mı iyi gelmişti, yoksa aldığı ilaçların tesiriyle miydi bilemiyordu ama kendini daha iyi hissediyordu keder. Sandalyeden kalktı, tezgahın altındaki dolaptan havanla bir baş sarımsak çıkardı. "Ne yapıyorsun sen?" "Sarımsak döveceğim. Dövülmüş sarımsakla yenir meftuni." "Ver şunu bana," diyerek kederin elindeki havanı kaptı fidan. Sarımsakları dövdü, ayranı çırptı, sofrayı kurdu. Her şeyi hazır etmişti. Ama içi rahat değildi. Ağrısını sazısını belli etmeden kocasının önünde nasıl dönecekti keder? Nasıl yıkayacaktı bulaşığını? Gitme zamanıydı. Evin beyi gelecekti neredeyse. Ona kalsa pişen yemekten tek lokma almaya niyetli değildi ama kederin ısrarıyla dumanı üstünde meftuniden iki kaşık koydu bir tabağa. Yanında da biraz dövülmüş sarımsak. "Aklım sende kalacak," dedi. "Kıçını kaldıracak bir yardımcı lazım sana. Keşke senin olanlardan biri kız olsaydı. İşin bir yanından tutardı hiç değilse." Sarılıp öptü kederi. "Onu bilir, onu söylerim ben. Doğurabilen her kadının mutlaka bir kız evladı olmalı," diye söylene söylene çıktı kapıdan. Gece boyunca fidanın son sözleri çınladı kederin kulaklarında. Yeniden palazlanan ve kasıklarında depremler yaratan sancıyla kıvranarak tabaklara yemek koyarken, sofrayı güçlükle toplayıp içi çekile çekile bulaşıkları yıkarken ve bayıldı bayılacak raddesine geldiğinde, evin içindeki hiç kimseyle paylaşamazken. Gerçekten de iki çocuğundan hiç değilse biri kız olsaydı, sıkıntısını, derdini, bedeninin ve ruhunun sancılarını onunla paylaşmaz mıydı? Evet, oğullarını çok, pek çok seviyordu. Ama ana oğul arasındaki paylaşım sınırlıydı. Oysa ana kız etle tırnak gibiydi. Doğruydu fidanın söyledikleri. Her kadının mutlaka bir kız evladı olmalıydı. Doktorun söylediğine göre hemen de hamile kalabilirdi ama 6 aya hatta 1 yıla kadar da uzayabilirdi bekleyişi. Kocası yanında horlaya horlaya uyurken bu sürenin mümkün mertebe kısa olması için dua etti keder. Bir de erkek evlat tutkunu İsmail'in beklentilerinin tam tersi olsa da doğacak çocuğun kız olmasını diledi Tanrı'dan. 10. ayrımın sonu. Sayfa 164.